Ayrım 25, Cesur Panep, Christian Jacques, sayfa 297, 49. bölüm. Yol gösterici bez geçidi aşıp Krallar Vadisi'ne indi. Panep şaşkınlık içinde de olsa onu izlemeyi sürdürdü. Yüzünde Anubis maskesi olan bir törencinin önünde nöbet tuttuğu büyük çayırın kapısına vardı. Basit bir hareketle eşikten geçmesini işaret etti Panep'e. Elinde bir meşale, büyük Ramses'in ebedi istirahatgahının önünden geçti Bes, sonra da Amenmes'in mezarına yöneldi ama orada da durmadı. Hiç ardına bakmadan dolanarak vadinin sonuna giden patikada ilerledi. Panep rehberinin onu bir çıkmaza sürüklediğini düşündü. Çünkü patika her yanı dik yarlarla kaplı bir meydanda sona eriyordu. Bes gözden kayboldu ama hala meşalesinin ışığını görüyordu ressam. 10 metre kadar yüksekte. Kayalara yaklaşınca bir ip merdivenle karşılaştı, tırmandı. Önünde 4 meşalenin yandığı bir mağaranın girişinde buldu kendini. İki yanda akbaba, timsah, aslan ve akrep kafalı nöbetçiler vardı. Panep ilerler gibi yapınca hançerlerini kaldırdılar. ''Ben korkunun efendisiyim.'' dedi akbaba. ''Sen de saklı odanın gizli kapısının önündesin. Girmeye cesaret edersen ışığın çağrısını duymak koşuluyla yeni bir hayat bulacaksın orada. Yine de dikkatli ol Panep, yüreğin sağır olmamalı. Açılın.'' Ne nöbetçilerin görünüşü ne de ellerindeki silahlar korkutmaya yetmemişti genç devi. Emrine uymazlarsa onları zorlayıp içeri girmeye kararlıydı. ''Akşam olunca ölen güneş gibi.'' dedi aslan. ''Gecenin içinden geçmek, ürkütücü sınavları atlatmak ve yarın sabah yeniden dirilmeye çalışmak zorundasın. Karanlıklardaki ışığı görebilecek cesaretin var mı?'' Panep muska olarak taşıdığı gözü ve yüreği gösterdi. Nöbetçiler hançerlerini indirdiler. Mağaranın içinde bir meşale yanıyor, karanlığın içinde bir yol görülüyordu. Panep dar bir kapıdan geçti, kayanın içinde daralarak inen 10 metrelik bir geçide girdi. İkinci bir koridora inen çok dik bir merdivenin ilk basamağında kas katı durdu zanaatkar. Temel enerji Nun'un mağarasının tavanına yıldızlar çizilmişti. Panep bir kalas üzerinden kuyuyu açtı, duvarları ışığın çeşitli hareketlerini gösteren 775 resimle süslü 2 sütunlu küçük bir odaya girdi. Zamanı unutarak birleşmiş bütünlüğün gizli odasındaki gizli şekilleri seyretti. Hepsini tek bir bakışta toplamaya çalıştı. Ne var ki anahtarın eksik olduğunu hissetti. Odanın kuzey doğusundaki parıltıyı gördü. Yeni bir merdiven 4 köşe sütunlu öncekinden daha geniş bir salona iniyordu. Kurtarıcı Şed ile Firuze meşaleleri yakınca gözleri kamaştı. Panep metinleri duvara yazılmış bir kitabın içinde bulmuştu kendini. Hiyeroglifler ve sembolik sahnelerde her an yıldızların doğduğu, yaratılışın rahminde yer alanın tüm içeriği açığa vurulmuştu. Kırmızı boyalı çakıl kumundan yapılma lahtin yakınında kaymak taşından bir kaiderin üzerinde ustabaşı ile bilge kadın duruyordu. Kurtarıcı Şed öğrencisinin elini tuttu ve güneş kayığının her gece yer altında gerçekleştirdiği yolculuğu tekrarlattı. Duvara dizilmiş birinci kapıya, batı kapısına birinci saat denk düşüyordu. ''Ne görüyorsun Panep?'' ''Kaçınmam gereken ürkütücü bir yılan ve eti çürümeyen güneş kayığını görüyorum.'' ''Ruhun o evrene atılsın.'' Tatlı bir müziğin duyulduğu zengin tarlalardan geçtiği ikinci saate girmeden önce geniş ve sakin bir bölgeden yürüyormuş gibi geldi dev adama. Mutluluk tarlalarından çıkarken yerin serinlettiği 3. saate adım attı. Göğün ışığı Ra ile yeraltı dünyasının ışığı Osiris'in birleşmesi burada gerçekleşir diye açıkladı Şed. Bu birleşme sayesinde kötülük gölgelere hapsolunur, hiçlik yok edilir. O ana kadar benzersiz bir iç barış tatmıştı Panep. Ne var ki 4. saatle karşılaşmak onu daldığı mutluluktan uyandıracaktı. Duvarda lahtin indirilmesi ve güneş kayığının susuz ve ıssız bir bölgeye çekilmesi temsil ediliyordu. Sanki her şey yolculuğun kesilmemesi için dev adamın kaslarını germesini gerektirir gibiydi. 5. saat güneşinin döllediği doğum mağarasına gir diye buyurdu Şet. Hayatın çeşitli biçimlerini içeren ışık yumurtası burada korunur. 6. saatte kayığın yolculuğunu durdurmak için nehrin suyunu içmeye çalışan dehşet verici yılan Apophis'le karşılaşmak için gerekli gücü topladı Panep. Bıçaklar Apophis'i yere çivilemiş, hareket etmesini engelliyordu. İşte o sırada ressamın gözüne her şeyin içinden geçen, hayatı canlandıran çok hareketli başka bir yılan göründü. Burçlar kuşağının 12 kadın ve 12 erkek biçimindeki yıldızlarına baktıktan sonra öteki taraf varlıklarının seslerinin duyulduğu bir şahin çığlığı, küçük bir kuşun ötüşü, kedinin miyavlayışı ve arıların vızıltısı 8. saate geçti Panep. 9. saatte diye açıkladı Şed, mumya doğrulmuş Osiris de karanlıkları yenmiş olur. Artık kuş ruh doğacaktır. 10. saatte önüne hamile yeni güneşi almış yuvarlayarak iten böceği gördü Panep. Sonra göksel okyanusun sularında yüzdü, hiç alamadığı gibi güzel soluk aldığını hissetti. Ya 11. saatteki ışığın düşmanlarının yenilgilerine, kellelerinin uçurulup korların içine atılışına tanık olmak zevki? O sırada gök yılanı ve bakış açısının genişlemesine neden olan iki tam göz çıkıyordu ortaya. 12. saatte dedi Şed, yıldızların tepesinde yerini sağlamlaştıran yeni güneşi ve kendi doğumunu seyret. İşte şimdi kayığın batıdan doğuya, ölüm ile diriliş arasında gittiği gizli boşluğun 12 bölgesinden geçmiş oldun. 12 saat göz açıp kapayıncaya kadar geçmişti. Panep ruhun ışıltılı gecesini yaşadığı sığınağın kapalı kapısının önüne oturmuş, mavi gökteki tahtına kurulmuş olan güneşe hayranlıkla bakıyordu. Artık adım adım oluşumuna katıldığı için güneşin içini de tanıyordu. Bundan böyle güneşin her batışında onunla birlikte batı kapısından geçecek ve doğuya doğru o tehlikeli yolculuğunu paylaşacaktı. Panep ressam olmak, hakikat meydanına kabul edilmeyi tutkuyla isteyip fazla umutlanamadığı o güç günlerini hatırladı. Cesaretini yitirmeyi kabullenmemiş, kaderinin başka hiçbir yerde değil de orada düğümleneceğini aykıran içgüdüsünün sesine uymuştu. Ustabaşı bilge kadın ve törenciler köye dönmüşlerdi çoktan. Sadece kurtarıcı Şet yarın dibinde durmuş meslektaşını bekliyordu. Hayatımın geri kalan bölümü boyunca burada kalmayı tercih ederdim diye duygularını itiraf etti Panep. Bulacaklarının sonuna varmadın daha. Daha başka ne bekleyebilirim? Elinin ruhunun algıladığına tercüman olmasını, bütün bu sırların sana deli dolu düşlerine devam etmen için açıklandığını mı sanıyorsun? Bütün resimlerimi yok edip yeniden başlayacağım. Sakın ha! Görebildiğim kadarıyla kendini beğenmişlikten arınamamışsın henüz. Loncaya layık olmayacak böyle bir harekete izin vereceğimi nasıl düşünürsün? Asi kişiliğine rağmen durmaksızın öğrenmek istediği için görevimizin ne denli büyük olduğunu az da olsa anlamaya başladın. Ama tamamlamak zorunda olduğun yolun güneş kayığınınkinden daha kolay olacağını düşünme sakın. 3. Tutmosis'in mezarındaydık değil mi? İçinde yolculuk ettiğin, üzerinde Firavun'un isminin yazılı olduğu oval odanın duvarları üzerindeki resimlerle süslü, diriliş kitabını yaratan gerçekten de 3. Tutmosis. Lahdi de ovaldi. Güneşle bir tutulan Firavun'un varlığı içinde yolculuk ettin. Böylesi bir tarihe erişebilmiş pek az insan vardır. Buna layık olmaya çalış. Benden kuşkulanıyorsun, neden? Çünkü istesek de istemesek de hayat bizi çok yükseklerden düşürecek sınavlar hazırlıyor. Senin için düşüş diğerlerinden çok daha şiddetli olacak. Felaketle karşılaştığında karanlıklar ejderhasının karşısında kazandığın zaferi hatırla. 50. Bölüm. Panep 1. odaya inmek üzere evinin eşiğinden geçtiğinde her tarafın köşe bucak temizlenmiş olduğunu, ortalıkta güzel bir koku dolaştığını fark etti. Lekesiz uabet atalara adanmış bir sütunun bulunduğu ikinci odanın önünde duruyordu. Yüzünü boyayıp hator rahibelerinin beyaz elbisesini giymiş, boynuna da kocasının armağanı kırmızı akik ve alacalı donuk akikten gerdanlığını takmıştı. Dinginliğiyle genç devi şaşırttı. Önünde eğildiğini görünce ise daha da arttı Panep'in şaşkınlığı.
''Güneşin gece yolculuğuna katıldığını biliyorum.'' dedi sarışın narin kadın. ''Artık aynı insan olamayacağını da. Köyde senin yaptığın yolculuğu yapmış çok az adam vardır. Bu nedenle karşında eğiliyorum.''
Genç dev karısını usulca kollarına aldı. Titriyordu Vahbet.
''Ruhun Firuze'nin aksine hiç bilmediğim, hiçbir zamanda öğrenemeyeceğim bölgelerde gezindi. Yine de Firuze'ye karşı ne kıskançlık ne de gıpta var içimde.'' diye sürdürdü Uhabet sözünü. ''Kurtarıcı Şet meslektaş, ustabaşı da manevi evlat olarak seçtiler seni. Yoluna devam ederek loncanın baş ressamı olman kadar doğal bir şey yok. Ben sadece basit bir ev kadınıyım ve seni bütün yüreğimde seviyorum. Ve sen gideceksin tabii.''
Panep karısını nazikçe kaldırdı. Evin tümü gibi pırıl pırıl parlayan odalarına kadar taşıdı. Basit elbise çengelleri bile yepyeni görünüyordu. Lekesiz Uhabet kolunu kocasının boynuna dolamış, başını göğsüne dayamıştı. Ama kendini kapıp koyuveremiyordu bir türlü.
''Korkuyorum Panep, sana layık olamamaktan korkuyorum.''
Karısını usulca yatağın üzerine bıraktı, yanına oturarak ellerini ellerinin arasına aldı. ''Doğru, yepyeni bir yola girdim ama yine ötekiler gibi bir zanaatkârım ve seni bırakıp gitmek için en ufak bir nedenim yok. Sen olmasaydın pislik ve dağınıklık içinde yaşardım. Mezar katibi de beni köyden kovdurmak zorunda kalırdı. Başka hiçbir kaygı duymadan çalışmamı senden başka kime borçluyum sanıyorsun?''
Yani işini güçleştirmedin mi?
Bundan nasıl kuşkulanırsın anlamıyorum.
Beni olduğum gibi kabul ediyor musun?
Sakın, ama sakın değişme.
Burada benimle kalacak mısın?
Bir koşulla Uhabet, bir daha önümde eğilmemen koşuluyla. Ancak tanrılar, firavun, ustabaşı ve bilge kadın layıktır böylesi bir saygıya. Panep yavaş hareketlerle karısının gerdanlığını çıkardı, beyaz elbisesinin askılarını kaydırdı. ''Seni kendime göre seviyorum.'' dedi. ''Belki en iyi sevgi yöntemi değil bu ama böyle işte. Aslında buradan gidip kendine daha iyi bir koca bulması gereken sensin.'' Çıplak ve savunmasız Uhabet gülümsedi.
''Daha iyi bir fikrim var. İkinci bir çocuk ister miydin?''
''Hamileliği göze alabiliyor musun?''
''Bilge kadına danıştım. Hiç endişelenmememi söyledi.
Sana benzeyen bir kız ver bana.
İsteğimizi gerçekleştirmeleri için atalarımıza dua edeceğim.''
Uhabet böylesine kırılgan, böylesine kararlı, uçsuz bucaksız ve sevgiyle uzandı karısının yanına. Sağ ekip üyelerinin olduğu kadar sol ekip üyelerinin de değişik bir gözle bakmaya başladıkları Panep'in onuruna şölen veren kurtarıcı Şeddi. Güçlü naat ile burun fenet bile ressamın yeteneklerini kabul ediyor, ustabaşı ile bilge kadının onu neden evlat edindiklerini anlıyorlardı. Geliştirilmiş tekniğine, her eser biçimine ve süslenecek her yere uyabilecek yoğun bir düşseldik ekliyordu genç dev. Üç ressam, Kararlı Gao, Çakal Unes ve Pişkin Somunpay, kendilerinden çok daha genç olmasına rağmen meslektaşlarının yeteneklerine saygı duyuyor, onu daha şimdiden atölyenin gelecekteki patronu olarak görüyorlardı.
''Ana kapıda seninle görüşmek isteyen biri var.'' dedi Nefer Panebe.
''Benimle mi? Emin misin?''
''Eminim.''
''Kimmiş?''
''Kapı nöbetçisinin tanımadığı biri.''
''Ne istiyormuş?''
''Karşılaştığında anlarsın.''
''Daha fazlasını söylemeyecek misin?''
''Şef Sobek geçmesine izin verdiğine göre tehlikeli biri değil demektir.''
Merakla köyden çıktı Panep.
Kapının karşısında bir eşek duruyordu. Burnu ve karnı beyaz, tüyleri açık gri, kara gözleri uzun ve zarif kulakları kadar hareketli, burun delikleri kocaman, en azından 300 kilo olan gerçek bir atlet. Sırtında bir kayışla bağlanmış boş bir semer vardı.
Semerde biri mi oturuyordu diye sordu Panep.
Benim için çalışan 5 köylüden biri dedi Nefer. Oysa daha bu olağanüstü eşeği satın aldığımız sırada uyarmıştım onu. Kuzey rüzgarı sırtına binilmesine dayanamıyor. Gördüğün gibi hakikat meydanının yolunu da öğrendi.
Gururlu hayvan hiçbir korkunun okunmadığı gözlerini Panep'e dikmişti.
İşte yeni hayatın için sana vermek istediğim armağan dedi ustabaşı. Kuzey rüzgarı dayanıklılığını ve aklını övmeye gerek duymadığım ünlü bir soydan geliyor. Huyu seninkinden iyi değil ama anlaşacağınızı sanıyorum.
Muhteşem bir hayvan.
Bir aile babası mal mülk edinmeyi düşünmeye başlamamalı. Özellikle de karısı ikinci bir çocuk bekliyorsa.
O abet sana sözünü etti mi?
Işık karını yakından izleyecek. Hamileliğinde hiçbir sorunla karşılaşmayacağını düşünüyor. Kuzey rüzgarı topraklarıma kadar gidip devletin dağıttıklarına ek olarak ihtiyacını duyduğun ürünleri getirecek. Ondan ne beklediğini iyice anlatman yeter.
Islak burnunun ucunu genç devin eline değdirdi kuzey rüzgarı uzun uzun kokladı. Sonra öylesine yüksek sesle anırmaya koyuldu ki ne olup bittiğini anlamak için koşuşturan köylü sayısı hiç de azımsanacak gibi değildi.
Sence beni kabul etti mi?
Başını okşa.
Girişim başarıyla sonuçlandı. Bu sevgi gösterisinden çok etkilendiği belli olan kuzey rüzgarı yeni sahibine sürtündü. Uzun bir bekleyişten sonra Karnak Sarayı'nda Amenmes'in yaldızlı tahtı üzerine kurulmuş, boş gözlerle karşıdaki sütunlara baktığı kabul salonuna alındı General Mehi. 2 ayı aşkın bir süredir divan toplamaya gerek duymamıştı genç firavun. Önemli bir yönetici olan oturaklı veziri bir yandan gündelik işleri çekip çeviriyor, bir yandan da firavunun davranışı karşısında sinirlenip endişeye kapılan soyluları sakinleştirip cesaretlendirmeye çalışıyordu. Eğilirken Amenmes'in zayıfladığı, yüzündeki çizgilerin dikkat çekecek kadar derinleştiğini fark etti Mehi. Çölde at koşturmaktan hoşlanan, bir gün ulu bir firavun olmayı düşleyen güler yüzlü gençten geriye hiçbir iz kalmamıştı.
Kısa kesin general, size ayıracak çok az zamanım var.
Benim görevim size endişelerimden söz etmek.
Savaş ve kan, bundan başka bir şey düşünmüyorsunuz general ama yanılıyorsunuz. Şiddet kullanarak hiçbir yere varılmaz. Babam güneye saldırmadı. Ben de katliamdan başka bir şey düşünmeyen askerlerin hoşuna gitmese de kuzeye saldırmayacağım.
Benim tek amacım güvenliğinizi sağlamak.
Beni aptal yerine koymaktan vazgeçin Mehi. Bu saraya kapanarak tek bir saniye bile kaybetmedim. Tam tersine, yıllardan beri beni savuran kargaşadan sonunda kurtuldum. Biraz gerileyip daha iyi gördüm çevremi. Orada iktidardan paylarını alabilmek için beni parçalamaktan başka bir şey düşünmeyen akbabalar var.
Siz de onlardan birisiniz general.
Hayır Haşmet ve abları, böylesine haksız bir suçlamayı hak etmedim. Ben bir asker ve bir yöneticiyim. Önemli kararlar almak bana düşmez. Tedbirliklerini barışın hizmetinde kullanmanız beni sevindirir. Yine de maaşlar birkaç gün geciktiği için askerlerin moralinin bozulmaya başladığını bildirmek zorundayım. Uzun zamandan beri böyle bir gecikmeye tanık olmadığımızdan adamlar maaşlarını hiç alamamaktan korkuyor.
Amenmes'in öfkesi başladığı gibi söndü.
Bu karışıklık neden general?
Vezire bir şikayet mektubu gönderdim. Karşılığında da savaş ekonomisinin pahalıya patladığını, TEB maliyesinin dengelerinin bozulmak üzere olduğunu belirten bir cevap aldım. Eğer ciddi bir sorunla karşılaşmak istemiyorsanız, silah altına alınan köylüleri zaman geçirmeden tarlalarına geri göndermek gerekiyormuş.
Siz de mi böyle düşünüyorsunuz?
Savunma yeteneğimiz büyük ölçüde etkilenir. Kuzey orduları saldırıya geçerse sayısı azaltılmış birliklerle direnebileceğimden emin değilim.
Amenmes kalktı. Sanki taşla teması ona biraz güç verecekmiş gibi bir sütuna yaslandı. Belki de babam büyük bir saldırıya hazırlanıyordur. Eğer Teb'in güçsüzleştiğini, savunma önlemlerimizin eskisi kadar etkin olmadığını öğrenirse tereddüt etmeyecektir.
Neden zenginlikleri doğru yerde arayıp bulunca el koymuyoruz Haşmet Mehapları?
Firavun meraklandı. Ne demek istiyorsunuz? Açıklayın general.
Belki duyduklarım sadece söylentiden ibarettir. Ama hakikat meydanı ustabaşısının altın yapabildiği anlatılıyor. Şu andaki sorunlarımızın üstesinden gelebilmemiz için bundan daha yararlı bir şey olabilir mi?
Amenmes bir an gözlerini yumdu.
Bu konuyla bizzat ilgilenir misiniz general? Bu iş vezirin sorumluluğuna girer.
25. ayrımın sonu. Sayfa 307.